Ayrım 13.
Sayfa 145. İyiler erken ölür. Almanların bir sözü vardır. Basit, yavan, faydasız bir adam hakkında. Gel de bu işe şaşma. Şiller gibi bir dahi öldü de böyle hışırlar yaşıyor derler. Tıpkı öyle. Sanki dünyada fuzuli insan kalmamış gibi Karadeniz'in bir dalgası geldi. Yurdun en iyi yetişmiş, en seçme, en efendi, en kültürlü 5-10 insanından birini sade botundan değil ebediyen hayattan da deviriverdi. Hala bu ani gidişin şaşkınlığı içinde bocalayıp duruyoruz. Aklın, mantığın, her şeyin aciz kaldığı şu anda elimiz böğrümüzde aptal aptal birbirimize soruyoruz. Peki ama neden? Hayatın akışında bir olay mutluluğumuza, çıkarımıza, isteklerimize, alışkanlıklarımıza, hasılı kendi kendimizce muhayyilemizde normal saydığımız akışa uymayınca apışıp kalıyoruz. Yaşlıların, hastaların ölmesini bir dereceye kadar anlıyoruz da, ecel tam sıhhatte faydalı olabilmek için kollarını sıvamış, alabildiğine değerli ve iyi niyetli bir dostumuzu yarı yolda yere yıkınca bunu aklımıza sığdıramıyoruz. Bu belki de hayat ve ölümün anlamını gerektiği gibi iyi kavrayamamamızdan geliyor. Zaten naçiz kafamız da bunları kasten kavrayamayacak şekilde yaratılmış. Ölümün bizim mantığımıza sığabilecek belli bir kuralı olmadığını, genç, yaşlı, yolun sonunda, başında veya ortasında, sebepli veya sebepsiz, haberli veya habersiz gelip insanı bulduğunu, her gün gördüğümüz bu kaçınılmaz yazgıya gerek kendimiz, gerek sevdiklerimiz için alışmak gerektiğini çok iyi bildiğimiz halde işte yine alışamıyoruz. Çünkü yitirdiğimiz her dost kendisiyle birlikte bizim iç dünyamızdan da bir şeyler söküp götürüyor. O ölünce çevremizi içinde o yaşarken olduğu kadar dolu ve değerli bulamaz oluyoruz. Yaşama sevincimizden, alışkanlıklarımızdan, dostluk, arkadaşlık, ideal yoldaşlığı gibi çalışma gücümüzü körükleyen iç kıymetlerden büyük bir şeylerin eksildiğini hissederek atavik bir içgüdüyle tıpkı hayati kaynaklarından yoksun bırakılmış dört ayaklı hemcinslerimiz misali tamamen bencil bir şaşkınlık ve huzursuzluk içine düşüyoruz. Bu eksikliğin doğurduğu çocukça öfke ifadesini dudağımızda titreyen şu iki budala hecede buluyor. Neden? Sanki anlatılabilse anlarmışız gibi. Suat Baydur başını kaldırıp da halimize baksa eminim ki bu şaşkınlığımızı yersiz bulurdu. Ömrünü uğurlarına hasrettiği Grek bilgeleri ona ölümü olduğu gibi geldiği gibi bütün sürprizliğiyle karşılamayı herhalde öğretmiş olacaklardı. Ölümü onlar gibi karşılamış olacağını, hayatı onlar gibi bilgece yaşamış olmasından kestiriyorum. Suat Baydur gerçekten olgun, ölçülü, verimli, örnek bir bilge hayatı yaşadı. Ormancılar. Bazı aydınlar zaman zaman Türkiye'yi kalkındırmak için tek cümlelik reçeteler düşünürler. Mesela Türkiye'nin kurtulması için polifonik müziği şart koşanlar var. Bunlar polifonik müziğin çok raylı düşünüşün, çok raylı düşünüşün de demokratik olgunluğun yolunu açacağı umudunu taşıyanlardır. Kimisi herkese Fransızca öğretmeli diye öğütler. Bu yolla her kafaya bir uygarlık penceresi açılacağını umarak. Benim de böyle tek cümleli bir önerim oldu. Herkese matematiği sevdirmek. Bu yolla düşünce mekanizmamızdaki trafik bozukluğunu, temerküz yeteneksizliğimizi, kulağımızı tersinden gösterip sap derken sapan değiş dağınıklığımızı, özle ayrıntıyı kesin ayıramayışımızı, söz enflasyonumuzu giderebileceğimizi ummak isteyerek. 1935 yılının Ekim ayında 550 yıllık Heidelberg Üniversitesi'nin İktisat ve Siyasal Bilimler Fakültesi'ne ilk girdiğim zaman bu şehirde benden önce gelmiş çeşitli fakültelerde okuyan 5 Türk genci bulmuştum. Bunların üçüyle Orhan Tuna, Ulvi Meto ve Sadrettin Tospi ile hemen tanışıklık kurduk. Zaten ikisi benim okulumdandı. Ama öbür ikisinin yabani oldukları, kimseyle görüşmedikleri anlatılırdı. Onlara yarı alaylı bir şekilde ormancılar diyorlardı. Buna da sebep bu iki gencin klasik filoloji tahsil etmelerine karşın Türkiye'nin kalkınışını böyle tek tümceli bir reçeteye bağlamalarıydı. Türkiye'yi kalkındırmak için Türkiye'yi ormanlaştırmak şarttır. Doğayla sıkı ilintisi bulunan, her kenti yeşillik, ormanlıkla iç içe çevrili bulunan bu ülkede bu iki İstanbul genci, uygarlığın yeşilliğe eşit olduğunu anlamış olmalıydılar. Suat Baydur ve onun gibi genç yaşında bir gaz sızmasının kurbanı olarak ölen Necip Uçok'la ahbaplığımız işte böyle başladı. Suat'ı o yıllar tanıdığımı sandım. Çünkü o günden ölümüne kadar hemen her rastlaşmamda yeni bir yanını keşfeder, yeni bir meziyetine hayran olurdum. Olgun bir dost. Suat, dostluğu ile karşısındakine kıymet katan insanlardandı. Her girdiği çevreye kişiliğiyle birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi. Onun maddiyatla ilişiğini kesmiş velilere, idealistlere has özveri, alçak gönüllülük ve hayırhahlık taşan yüzünü görünce hayatın sadece bir para çekişmesi, bir çıkar yarışması olmadığına her gün gördüğümüz adilikler, küçüklükler, kalleşlikler dışında yeryüzünde asil amaçlara yönelmiş gerçek insanlar kuşağının henüz tükenmediğine iman getirir, ferahlardınız. Fakültedeki odama usulca girdiği zaman biriyle tartışıyorsam, derhal itidalimi kazanmaya, bir şeye sinirlenmişsem, her şeye filozofça bir tolerans gözlüğünden bakmaya, yorulmuş, gevşemişsem hemen çalışma şevki duymaya başlardım. 18 yıl gibi kısa bir zaman için dahi olsa bu kıratta değerli bir dosta sahip olmanın övünç ve sevincini duymuş olabilmeyi pek de bahtlı addedilemeyecek ömrümün nadir bahtlılıklarından biri sayıyorum. Onu tanımış herkesin de benimle aynı duyguyu paylaşacağından eminim. Suat Baydur'un ölümü sadece dostlarının kalbinde değil, klasik filoloji sahasında da doldurulamayacak bir gedik açmış oldu. Latince, Grekçe, Almanca ve Fransızcaya hakkıyla vakıf, tam anlamıyla Batı çapında bir ilim adamıydı. Aldığı bu Batı kültürüyle Türk efendiliğini, Türk vekarını, Türk candanlığını ve Türk zekasını çok mesut bir şekilde kaynaştırmıştı. Onu bu alana teşvik etmiş olan Cevat Dursunoğlu, Suat ayarında yeni bir kıymetin yetişebilmesi için 10 tane seçme gencin Avrupa'ya gönderilmesi ve bir 10 senede beklenmesi gerektiğini söylüyordu. Suat Baydur ayarında bir klasik filoloji doçenti kaç yılda yetişir pek kestiremiyorum ama o bilimsel yetenekle bu insanca meziyetleri böylesine kaynaştırabilecek bir şahsiyetin daha nice 10 yıllar kolay kolay yetişemeyeceğini iddia edebilirim. Klasik filoloji tutkusu. En küçük, en gündelik işleri bile tam bir mükemmellikle yapardı. Onun bir mektup yazması, ne bileyim ben, bir gezme çantası hazırlaması bile değme bir titizlik ve tertiplilik örneği olurdu. Böylesine düzenli bir insanın elbette ki dersleri, bilimsel incelemeleri, yazıları, çevirileri de kılı kırk yaran bir titizliğin ürünü olacaktı. Sakin, ölçülü, huzur ve güven dolu, sıcak ve yumuşak bir sesle sindire sindire sunduğu takrirlerinden bir kelime oynatmak, bir virgül değiştirmek kabil olmazdı. Profesör Kranz'dan çevirdiği antik felsefe metinleri, Hös Lornard'dan çevirdiği eski çağ bilgisi, tercüme dergisinde çıkan çevirileri ortadadır. Eckhart Pitarik'ten çevirdiği küçük Yunan mitologyası ise, Türkçenin olanaklarına inanmayanları derhal imana getirecek kusursuz bir çeviri örneğidir. Batı kültürünün esas kaynaklarına ancak klasik kültürle girileceğine inanan Suat Baydur'un bir ideali bu kültürü genç kuşaklara sindirip yaymaksa, diğer bir ideali de Türk dilini temizlemek, onu Batı dillerinin bütün kavramlarını karşılayabilecek bir zenginliğe ulaştırmaktı. Bu konuda pek çokları gibi ezbere sırf laf olsun, çorbada benim de tuzum bulunsun diye değil, işin ehli bir filolog olarak bilerek, inanarak, gereğine inanarak konuşurdu. Onun kendine has ironik edasıyla yazdığı makalelerini okumak ayrı bir zevk olurdu. Dil ve Kültür adıyla bir kitap halinde topladığı bu yazılar, dil devrimine en karşı olanları bile yumuşatıp ikna edecek sağlam temellere dayanır. Suat Baydur, türlü eğilimlerin at oynattığı dil kurumunda yetkisi, ölçülü yargıları ve ağır başlı kişiliğiyle bir ölçü ve denge unsuru oluyordu. Hasılı, hümanist, idealist, efendi, dost, bilim adamı, hoca, devrimci ve dilci Suat'ı yitirmek bizi 8 yandan vuran 8-10 katlı bir talihsizlik oldu. Bir tiyatro ermişi. Bakın ne diyor. Ben hayatımı, ruhumu, sağlığımı, sevgimi, kısacası her şeyimi seve seve bu tiyatro denen ideale harcadım ve bu savurganlıktan mutluluk duydum. Hiçbir şey yapmadımsa bile ona ömrümü vermekle cömertliğimi ve sevgimi gösterdim ya, bu bana yeter. Bu gelgeç, kapkaç ve uçarı ortamda tüm varlığını bir ömür boyu tek bir amaca adamak başlı başına bir marifet. Muhsin Ertuğrul'un en büyük gücünü önce bu büyük sevgide ve tutkuda aramalı. Onu da ailedeki büyükleri gibi yüksek bir bürokrat ya da bir hariciyeci yapmayı kuran babası, bir gün oğlunun her şeyi tepip 16 yaşında evden kaçıp ailesiyle köprüleri yıkıp açlığı göze alıp oyuncu olacağını nereden bilebilirdi? Ne olmuşsa o kuş dili çayırında birlikte gittikleri tiyatrolarda olmuştu. Daha sonra da Mınakyan'ı seyrederken bu suskun, çekingen çocuk tiyatroya orada tutulmuştu. Tutku insanı. Sıcak ve konforlu baba evini, güvenceli bir geleceği hiçe sayıp hele o devirde bu serüvene atılmak ne demektir? Yoksulluğu, açlığı göze almak demektir. Toplumun oyuncuyu hakir gören, budalaca şartlanmasını karşısına almak demektir. İnsanın içini ısıtan böyle yüce bir aşk olursa aç da kalır, soğukta da titrer ama yaşamın, yoğun yaşamın sırrına da erer. Paris'te kuru ekmekle geçen haftalar sonunda pazar günleri kestane yiyebilmeyi bile mutluluk sayar olabilir. Öğrenmeye susamış bir delikanlı için artık tek düzelik kalmaz, can sıkıntısı kalmaz. Her gün bir önceki günün üstünde bir basamak olur. Yeni bilgiler, yeni sevinçlerin kaynağını oluşturur. Bu verimli açlık Muhsin Ertuğrul'u son dakikalarına kadar bırakmamıştır. Bu büyük aşk onun yaşamının içeriğidir. Şu halde Muhsin Ertuğrul önce bir aşk, bir tutku insanıdır. İrade insanı. İnsanın 16 yaşında evine, ailesine, toplumun çarpık yargılarına kafa tutabilmesi için sadece büyük bir aşk yetmez. Kendine güvenmesi de gerekir. Muhsin Ertuğrul herhalde daha o yaşta oturup düşünmüş, olacakları tahmin etmiş, kendi iradesini, direnme gücünü ölçüp biçmiş, bunlara dayanabileceğini kestirdikten sonra bu savaşıma atılmıştır. Büyük aşklar bir süre sonra saman alevi gibi sönebilir. O, gücü tavında tutabilmek için ayrıca çelik bir irade zorunludur. Muhsin Ertuğrul'un bir başlıca niteliği de bu kendini tartış, kendisiyle uğraşış, kişiliğini durmadan oluşturuş ve yenileyiş gücüdür, irade gücüdür. Esasen yaratılıştan da nazik, saygılı, çok duygusal, alçak gönüllü, olgun, insancıl mayasını o, ömrü boyunca daha da işlemiş, geliştirmiş, kültürle, sanatla, estetikle bezemiş, bu olgunluğu her anında yaymış, uygar mı uygar bir insan örneği olmuş çıkmışsa, bunu o demir gibi iradesine borçludur. Şu halde Muhsin Ertuğrul aynı zamanda bir inanç ve irade insanıdır. Onurlu insan. İnsancıl yaklaşımı onu nasıl her insana karşı saygılı olmaya itiyorsa, kendi kendine de saygılı ve tutarlı olmaya zorlamıştır. Onca bu saygıya layık olmayanlar, ilkel içgüdülerine gem vuramamış hışırlar, ihtirastan boşalamamış politikacılar, bencilliklerini içlerinde eritememiş aydınlar ve saplantılarının tutsağa kalmış gericilerdir. O, bunlara karşı bile acıma ile karışık bir hoşgörü eğilimi göstermiştir. Ama bazen küstahlığı onun yolunu engelleyecek raddeye çıkardıkları zaman sabrının taştığı da olmuştur. İşte o zaman o suskun, o çekingen adam hiç ummadığımız sert tepkiler göstermiştir. Değer yargıları dağarında mevki, mansıp, iktidar, rahat, para, güvence sözcüklerine hiç mi hiç yer vermemiştir. Ayrıca hem yaratılışından hem olgunluğundan gelen büyük tok gözlülüğü de vardır. İnsanları çıkarlarından yakalayıp istedikleri yere sürüklemeye alışmış olanlar, bu gibi niteliklerden yoksun oldukları için hocanın neden bu kadar ilke sahibi, bu kadar kesin, bu kadar ödünsüz olduğuna bir türlü akıl erdirememişlerdir. Bu durumlarda hiç duraksamadan şapkasını almış, kapıyı çarpıp gitmiştir. Onursuz adamdan onurlu iş çıkamayacağını bize o öğretmiştir. Nice ağır hastalıkların bile zatürreli olarak işinin başında çalıştığına tanık olmuşumdur. Onu ayıramadığı tiyatrodan zaman zaman geçici de olsa bu onur tepkileri ayırabilmiştir. Şu halde Muhsin Ertuğrul bir onur insanıdır. Muhsin Ertuğrul fenomenine elbet çeşitli açılardan yaklaşılacaktır. Ben bu kısa yazıda sadece Muhsin Ertuğrul'u Muhsin Ertuğrul yapan 3 psikolojik veriden söz ettim. Her bilge gibi ölüme kendini genç yaştan beri alıştırmıştı. Her zaman başucunda hissettiği ölümdür ki onu böylesine inanılmaz bir aksiyon adamı yaptı. Başkasının 4 ömre sığdıramayacağı hizmetleri bir ömür süresine sığdırdı. Evrensel bir din saydığı tiyatroyu halk kitlelerinin uyanması, bilinçlenmesi, aydınlanması için en büyük araç sayıyordu. Ölüm bu gepgenç, bu dipdiri, bu atılgan ve canlı insanı yatağında değil, bir kapı önünde ayakta aldı götürdü. Unutulmayacaktır, unutulamaz ki. Öncü olarak, insan olarak, sanatçı olarak, halkın dostu, toplumun hocası olarak, millete mal olmuş bir anıt olarak. İki sevimli hece. Va Nu. Bu iki hece, ben yaştaki kuşağın ışıklı bir çağrışımıydı. 15 hatta 20 yıl boyu Türk basınının bir numaralı fıkracısı kaldı. Akşamın sol köşesinden her gün öyle bilgiçlik taslamadan, edebiyat yapmadan, kelimeleri atıp tutmadan, hatta biz farkında olmadan bizi uyardı. Orta yaşlılar onun sağduyusundan faydalandılar. Gençler ise onun kültür ve yaşam dağarcığından süzülmüş ve onların anlayacağı bir dil sadeliğine indirgenmiş pratik öğütlerinden kendilerine olumlu dürtüler buldular. Çok rahat ve akıcı üslubun altında bilinçli bir halk eğiticisi, bir vulgarizatör kişiliği sezilirdi. Onun sütunu bize hocalarımızın açamadığı ne pencereler açtı. Köklü bir İstanbul terbiye ve görgüsünden gelen çelebiliği, Galatasaraylılığın verdiği ince bir esprisi, çok sevdiği Viyana'nın hayat üslubundan edindiği zarif bir Avrupalı gustosu ve nihayet Moskova günlerinin anısı bir diyalektikten örülme, kendine özgü, çok ilginç bir kültürü vardı. Düşüncelerindeki açık seçiklik, düzenlilik ve çok taraflılık buna dayanırdı. Ama okuyucularına ve dostlarına cömertçe açtığı bu hazinenin sıcaklığını başka bir şey sağlıyordu. Bu bilginin kitabi, ikinci elden bir bilgi olmayışı. Yaşam tecrübesi içinde denenmiş olması. Vanu her şeyden çok bir yaşam filozofu, bir yaşam sanatkarıydı. Soyuttan kaçıp her şeyi somuta indirgemekle onu kalabalıklara daha iyi anlatıyor, daha iyi sindiriyordu. En büyük övüncü. Meslek arkadaşları gazetecilik meziyetlerini elbet benden iyi bilirler. Benim bildiğim bir yanı aşırı çalışkanlığıydı. Bu çalışkanlık ömrü boyunca sürdü. Eli kalem tutmadığı zaman yazmak istediğini dikte ettiği günlere kadar. Bu dünyadan Nazım geçti. Böyle yazılmıştır. Yine kendi gibi çok yazma rekortmenlerinden sayılan Haydar Rıfat'a ilk tanıştığında sormuştu. Sağ elinizin küçük parmağını görebilir miyim? Parmak uzatıldı, muayene edildi. Normal bir teni vardı. Vanu bunu yazıdan nasır tutmuş kendi parmağına kıyasla yumuşak bulmuştu. Yazıdan nasır tutmuş parmak. Hiçbir şeyiyle övünmeyen alçak gönüllü Vanu'nun en büyük ve biricik övüncü buydu. Vanu'nun gazeteciliği, yazarlığı onun kişiliğinin sadece bir parçası. Ben asıl onun özel kişiliğini yakından tanıdım, sevdim. Vanu'yu bir cümleyle çiz deseler, o her şeye karşı alabildiğine uyanık bir insandı tanımını yaparım. Her insanın bir ihtirası, bir mesleği, bir merakı oluyor. Çoğu insanın zekası bu alanlarda gelişiyor. Buna karşılık başka alanlarda güdük kalabiliyor. Oysa Vanu'nun beyninde sürülmemiş tarla yok gibiydi. Fransız ihtilaliyle ne kadar övür almışsa, patlıcanın besin özelliklerine karşı da o derece ilgiliydi. Hiçbir gün kaçırmadığı ajans haberlerini ne kadar dikkatle dinleyip ahkam çıkarırsa, Süleymaniye'nin arkitektonik estetiği üzerinde aynı isabetli yargıları yürütebiliyordu. Yeni açmış bir yaprağın taze yeşili nasıl onu saatlerce oyalayabilirse, bir ceviz kütüğünün möble olabilmesi için ne kadar yıl, nasıl kurutulması gerektiğini de bir marangoza öğretebilirdi. Bu uyanık ilgi yüzünden hayatının her anı dolu ve yoğun geçti. Bunca sene en hasta gününde bile onun boş bir bakışını yakalayamadım. Vanu'yu bu kadar sevimli, sıcak, hayat dolu ve genç yapan da buydu. ebedi bir öğrenci coşkunluğu ile zeki ve alaycı gözlerinden geçirdiği gözlemleri bir yaşam laboratuvarı haline getirdiği beyninde olduruyordu. İnsan malzemesi bu laboratuvarın başlıca ham maddesiydi. Kendi konuşmaktan çok durmadan soru sorup karşısındakini konuştururdu. En kasık, en kınamsık insanların bile dilini çözmekte ustaydı. Onları usulca sağlıklı düşüncenin ana caddesine getirir, büyük trafiğe katardı. İnsana bakış. Korkunç bir gözlemciydi. O gün gözünüzün altı bir yorgunluk gölgesiyle mi vurgulanmış, ceketinizin bir düğmesi kopmak üzere mi, bakışınızda belli belirsiz bir üzüntünün tortusu mu var, yakalardı. Irk, millet, mezhep, dünya görüşü ayrılığının çok üstünde, katilinden bilgesine kadar her insanda ilgilenecek şeyler olduğuna inanmıştı. Bu geniş açısı çoğu zaman yanlış yorumlandı. Gerçeğin yalnız bir yüzü olduğunu sananlardan olmadığı için tek yanlı yakın dostları onun bazı hareketlerine anlam veremezlerdi. Oysa o bütün bu değişik çaptaki insanların her birinin kalıbına girer, alacağını alır, posasını bırakırdı. Haşinlik, hoyratlık, zorbalık, sallapatilik ve özellikle uyuşukluk en sevmediği şeylerdi. Mütevazi imkanları ölçüsünde çevresinde çok ince bir zevki sürdürüyordu. Evine her girişimde Vanu'nun dost sıcaklığına, Çehov'un bir dekoruymuş hissi veren sevimli odası da başka bir sevimlilik ve huzur katardı. Kitaplar arasında bir kış bahçesine açılan bu odada gaz sobasının hırıltısının vurguladığı en tatlı saatler geçerdi. Vanu en bükülmez fikirlerini yumuşak bir kalıp içinde söyler. Bundan ötürü de karşı geldiği adam hele biraz da bönce ise Vanu'nun kendine hak verdiği hissine kapılır. Ama biraz düşünüp asıl anlamını sezecek olunca hiçbir şeyin üzerinde durmayıp geçen akıcı muhatabının yeni bir sözü ya da epizodu içinde cevap vermeye yeltenemez afallar kalırdı. Eşiyle olan ilişkisi örnek bir arkadaşlıktı. Tam bir kafadarlık. Her şeyde bazen saatlerce sustukları halde aynı şeyi düşünme ve konuşma hassasına edinmişlerdi. Birinin başladığı cümleyi öbürü rahatça bitirebilirdi. Aynı şeyi aynı anda aynı çağrışımla hatırlamaları adeta günlük bir alışkanlık olmuştu. Nazım ve Manu. Ameliyatını yapan Siyami Erse'ye "Aman doktor, elin titremesin, daha yapacak işlerim var." demişti. Yapacağı işi sevgili arkadaşı Nazım Hikmet için yazdığı son kitabıydı. Bu kitap ikisini de yapmacıksız hatta olgun bir hümur açısından yansıtan nefis bir biyografyadır. Olaylara ve insanlara bu rütfe filozofça bakabiliş bence Vanu'nun yazı hayatının da en olgun aşaması oldu. Kaderinin karşısında Vanu tam bir stoalı gibi davrandı. Kara düşüncelere kapılmasın diye eşi onu 5 dakika bile yalnız bırakmayıp lafa tutuyor ama Vanu da sırf eşi rahat etsin diye yalnız kaldığı anlarda bile bu imserlik rolüne devam ediyordu.